Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle. Biraz oralarda.
Takip duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil, görmez.
Yetişemedi.
Ya yüzüme vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüme...
Söylemesi bizden.
Kesin İsmail
oralarda. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir tespit.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi bulup her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar, Söylemesi bizden de karşınızdayız. Akif Bekir ve İsmail Saymaz'la birlikte yeni haftaya başlıyoruz ama eski tartışmalarla başlıyoruz herhalde.
Uzunca bir süre peşimizi bırakmayacak tartışmalar bunlar.
Bırakmayacak mı? Burada bir öngörü seziyorum.
En azından Cuma'ya kadar bırakmayacak.
Cuma mı? Cuma uzunca bir süre mi sayılır?
Hayır, yanılıyorsunuz. Niye süre tahdidi koyuyorsunuz ki? YSK'yı belli bir takvime hapsetmek doğru değil diye AK Parti YSK temsilcisi Sayın Recep Özel'in daha sıcak bir demeci var.
5000 kısıtlı seçmen için ikinci yaptığı başvuruda YSK 5 gün ek süre verince biraz geç olacak ama sağlam olsun diye bir açıklama yapmıştı herhalde, onun için de söyledi.
Onun için de söyledi. Biraz ekrana girsene.
Şöyle mi? Sola mı, sağa
galiba
mı?
Galiba sol, bu tarafa.
Böyle mi?
Evet evet, tamam.
Başardık mı şimdi?
Galiba oldu.
Sanıyorum geldi.
Şimdi bana da sorsan bugün Sayın Recep Özel'in açıklamasından önce oldu mu ya? Ekrana bakıyorsunuz hala arkadaş, tamam. Ben şeyin
kulağım
dışında...
Kulağım sende ama yani.
Hayır, burada şimdi
deme.
Two Man Show yapıyorsunuz. öyle yalnız, yok öyle yalnız kendi çalıp yok kendi öyle. Oynamak yok. Oynatmam tamam, öyle. şimdi bana da sor...
Ben de burada çok ortada göründüm ya, pardon da. Yani konsantrasyonu da bozmak istemiyorum ama.
Bir şey konsantrasyon bırakmadın ki bozasın. Bozman için bir şey olması lazım Yavuz. Bismillah, daha başlar başlamaz.
Niye başlamıyorsun? Buyur abi, tamam peki.
Recep Özel'in bu aktardığım açıklamasını duyana kadar bana da sorsanız ben bu iş en geç Cuma'ya kadar sonuçlanır derdim. Herkesin beklentisi tahmini öyleydi. Çünkü hani o verilen süreler cevap için il ilçe seçim kurullarına verilen süreler belli. Çarşamba bitiyor. İki günde değerlendirse Cuma akşamına bu iş yetişir diye düşünüyordu herkes. Fakat bugün AK Parti temsilcisi, yani bu CHP temsilcisi olsa gene hani kendine söylüyordur diye düşünebilirsiniz ama AK Parti temsilcisi söylüyor. YSK'nın gündemine hakim olabilir.
Sözünün ya da ağırlığı var diyorsun.
Demek ki Cuma'ya bitmeyecek. Yani beklentiyi ona göre ayarlamak lazım.
Ben YSK... mi kaçırdım açıklamayı? Tam olarak ne dedi ki?
Şöyle diyor. YSK ne zamana karar verecek bağlamında YSK'yı bir takvime hapsetmek, bir süre sınırı koymak doğru değil diyor.
Var daha... zaten süre sınırı var yasasına
hayır,
göre.
Hayır, burada yok ama.
Burada yok.
Bu olağanüstü itiraz da yok.
Yani bu itirazı görüşse bir başka itiraz konusu buluruz, onu görüşürüz.
Hayır, gibi şöyle, bir şey şöyle yok. YSK şu konuları araştırıp bana bildirin diye il ilçe seçim kurullarına bir süre verdi ama yani onun bir süresi var, onların cevap vermesi için belirlenmiş bir süre var. Ama YSK o cevapları aldıktan sonra üzerinde ne kadar müzakere yürütecek, ne kadar düşünüp taşınacak,
ayrıca
onu süreye bağlamayın diyor, ona sınır koymayın
ayrıca
diyor.
Ayrıca belki o arada başka itirazlar olacak AK Parti'nin, ki oldu bu yolda. Bir itiraza başka bir itiraz dilekçesi eklendi.
Yani en azından bu cuma önümüzü görürüz diyelim. Hani diyorsanız ki nihayete bağlanmaz ama cuma önümüzü görürüz.
Israrcı İsmail.
Evet.
Ne görürüz sence İsmail?
Yani cuma ya kararı açıklayacak ya da neden açıklamadığına dair bize bir şey anlatacak. Onda da bir asıl nihai kararı açıklamasından önce görüşeceği eylemleri bize söyleyecek. İla nihayet bu süreci uzatamaz yani.
Ama işi kolay değil. Bak bir sandık kurulu görevlisi kendi hikayesini anlatıyor. İşte 6'da görev yerindeydim. Bu demokrasinin bir bana verdiği görev olarak gördüm. Gittim, işimi yaptım. Gece 23.48'de ayrıldım. Bu tartışmaları da sonra dışarıdan izledim diyor. 212'li bir numaradan beni aradılar. Merhaba, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan arıyorum. Oğuz Bayhun'la görüşebilir miyim dendi. Hafif panik oldum ama kendimden de emindim. Tabii buyurun dedim. Karşı taraf sorularını dizmeye başladı. Nerede çalışıyorsunuz? Nerede okuyorsunuz? Öğrenciymiş bu. Görevi isteyerek mi aldınız? Siz mi başvurdunuz? Başkası mı zorladı? Şimdi tek tek sandık kurullarındaki üyeler böyle aranıyorsa belki mesai şey olabilir.
Ben tabii bu vatandaşı bilemem ama yani bunu ilk defa burada şimdi senden duyuyorum. Yani başka birinden de böyle bir şikayet duymadım ama Recep Özel'in Twitter'da açıkladığı bir listeyi, bir değil birkaç listeyi gördüm. O listede aslında o listeye de ihtiyaç yoktu. Ondan önceki hafta kamu görevlisi olmayan sandık görevlilerinin aslında banka çalışanı olduğunu hepimiz biliyorduk, öğrenmiştik. Hakkını yemeyelim. Muharrem Serkaya zaten yazmıştı bunu Habertürk'te. Evet. Ama Recep Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Recep Özel o listeyi yayınlayıp sanki o listede sadece İş Bankası mensupları görev yapmış gibi bir intiba oluşturmak istedi.
Ne dedi tam olarak?
İşte bakın CHP'yle yakın.
Vay dedi. Yani
CHP'yle yakın. Hani İş Bankası'nın CHP'yle yakın olduğu söylenemez ya, neyse.
Hissedarı olduğu İş Bankası'nın çalışanları diye.
Böyle. Evet, yani sonuçta CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanı görev yapmış. Orada başka FİBA Bank var. Ona da mı hisseder yani?
Deniz Bank
Garanti var. Garanti Bankası var. İspanyollar var. İspanyol müdahalesi mi var yani?
Olabilir.
Şimdi
mi?
Tuhaf işler.
Deniz Bank da
ya, ve üstelik Recep Özel yani bu yayınladığı listede İş Bankası'ndan çok Garanti Bankası çalışanlarının olduğu göründüğü halde yapıyor bunu. Yani neye yoracağını insan bilemiyor. Ya insan yayınladığı evrakı bakmaz mı yani? Bu kadar gayri ciddi bu süreci yürütmeye ne hakları var? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisinin içinden çıkmadığı sandığın sonuçlarını bulandırmaya ne hakkı var ya? Yani üstelik yani Garanti Bankası çalışan, özür dilerim, İş Bankası çalışanı olsa ne olacak yani?
Ya mesele şu değil işte, yani şu sandıkta böyle bir yolsuzluk yapıldı. Şu sandıkta bir organizasyon
yok işte,
var.
Yok.
Böyle bir şey yapıldı. Bu yok.
Yolsuzluk
yani, bu
olmayınca. Ya yolsuzluk, hani bizi ikna edebilecek saydın. Üçümüz de ayrı görüşlere sahibiz özü itibariyle. Hangimiz ikna eden bir yolsuzluk donesi ortaya konabildi? Konamadı işte. Konamadı, ısrarla neredeyse ölüleri diriltip oy verdirdik diyecekler. Yani onu da gerçi eski bir referandumda Fethullah Gülen söylemiş.
Ama şimdi bak sen bunu Recep Özel diyorsun ama Cumhurbaşkanı hafta sonu bu meseleye özel yer ayırdı.
Bankalara ama bankalar, Cumhurbaşkanı en azından Recep Özel gibi yapmadı.
İş Bankası demedi ama son verilerle düşmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı da şunu ıskalıyor. Cumhurbaşkanı sadece bunu İstanbul'da olmuş gibi davranıyor. Ya, bu bütün Türkiye'de oldu.
Şu elimizde belgeler bunu gösteriyor. Kamu yöneticiliği bu vasfı taşıyanların memur sıfatıyla orada olması gerekirken kamu yöneticisi olmadığı halde birçok bankalardaki adeta işçi statüsünde diyebileceğimiz kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur. Bugüne kadar uygulanmış bir şey değil diyor.
Uygulanmış.
İş Bankası, Garanti Bankası, FİBA, Şekerbank. Bu bankaların binlerce çalışanı buralarda görev almıştır. Dün İş Bankası açıklama yaptı. Bunlar bizim bilgimiz dahilindedir diye. Biz zaten...
Dahilinde değil.
Dahilinde değil. Tahtındadır diyor.
Yanlış o cümle. İş Bankası bizim bilgimiz dahilinde değil. Biz karışmadık. Yani bu bizim dışımızda gelişti diyor.
Bizimle ilgili bir şey değil diyor. Evet.
Biz kimin gidip orada görev yapacağı konusunda bizim bir tasarrufumuz olmadı.
Ama listeyi İş Bankası veriyor personel listesini.
Zaten ellerinde zaten.
Kaymakamlık istiyor tabii, onlar da veriyorlar.
Ya bu adamlara sen o kadar parayı teslim ediyorsun. Hani bu belediyeler zaten, belediyeler, kamu idareleri bu bankalarla iş yapıyor zaten. Ya bu yarı kamu bankası zaten ya. Ya bir de Türkiye İş Bankası, ya Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer bankalar yanı sıra bu banka Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi öz kuruluşu, saygın bir kuruluşu. Ya ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında hiçbir değeri olmayan, sembolik değeri olan hissesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kendi bankasını karalıyor ya. Yani aklım almıyor. Niye yapıyorsunuz bu kötülüğü? Yani
ne veriliyor mesaj olarak? Mesela bunu söylerken Recep Özel ne demiş oluyor?
CHP'ler müdahale etti demiş oluyor.
Şöyle herhalde sistem olarak yani. CHP yönetim kurulunda 2 üyesi var, 4 üyesi var. Öyle bir şey var herhalde. 4 üyesi
dört
var.
4 galiba.
Bu ne demek?
Evet, 4 üyesi var. Tamam,
4 üyenin icrada bir yetkisi yok.
İyi de
onu
bu
biliyorsun.
İş Bankası'nın genel müdürü. Dolar krizi ortaya çıktığında Haziran 2018'de kalkıp bütün CHP'yi karşısına alacak şekilde bu dolar artışı normal bir şey değildir, dış müdahaledir dediğinde neredeyse öpmelere doyamıyorlardı İş Bankası Genel Müdürünü. Sırtlarında taşıyacaklardı İş Bankası Genel Müdürünü.
Yani
o İş Bankası Genel Müdürü hala koltuğunda oturuyor. Şimdi 24 Haziran'da adam doların yükselişini AKP'ye karşı yapılmış küresel müdahale olarak değerlendirdiğinde alkış üstüne alkış alıyordu. CHP'li olduğu gözetilmiyordu da ve işte 24 Haziran seçimlerinde gene aynı İş Bankası çalışanları görev yaptığı halde gündeme alınmıyordu da şimdi ne oldu yani?
Ben işi birazcık yani nasıl işliyor kafada ona ya yormaya çalışıyorum. İki yönetim kurulu başkanı yönetim kurulundan karar aldırıyor. İş Bankası'ndaki CHP'lileri sandığa gönderiyor. Herhalde öyle olması lazım. Sandıkta yolsuzluk yaptırıyor. Bütün bu organizasyonu İş Bankası kurumsal olarak da yapmış oluyor herhalde. Yavuz, Recep Özel'in bakışında.
Buraya gelmeden önce İsmail'le bir yerde oturduk. Yani girmeden önce yine Bosna'da. Yan masamızda bir genç bir de yaşlıca sakallı bir bey amca vardı. Bize selam verdiler, tanıdılar. Beni Kanal 7 zamanımdan tanıyorlardı. İsmail'e de çok sempatiyle selam verdiler. Nasıl olacak İmamoğlu vesaire diye beni yokladılar. Ben de aynı soruyu geri çevirince dedi ki ya bir takım yanlışlar yapmasa daha iyi olur. Ne tür dedim. Amca bey dedi ki ya mesela işte bu dedi şeyleri veri tabanını kopyalamak gibi. Kime gidecek devlet sırları vesaire falan. Şimdi tabii şey demedim yani onu tartışmak abes diye. Yani belediyenin veri tabanında nasıl bir devlet sırrı olabilir ve bunları kopyalatarak İmamoğlu kime, hangi devlete ajanlık suretiyle sızdırmak istemiş olabilir ki? Yani hani bunun abesliğini tartışmaya bile gerek olmadığı halde o yapılan yürütülen kampanya, koparılan yaygara demek ki bir takım zihinlerde böyle tortular bırakabiliyor. Muhtemelen de bu olayda da yani işte İş Bankası, CHP bağlantısı var vesaire falan, sandık kurullarına buradan görevliler gitti gibi bir cümlenin tedavüle sokulması bile bir takım kafaları bulandırmaya
vardır
yetebilir.
Burada bir numara.
Bir soru
vardır
işareti.
Burada bir numara.
Bir soru değil işareti
bu
oluşturulabilir kafalarda.
Bize çok kolay söyleniyor bu.
Tabii. Bir zihin bulandırılabilir gibi bir şey güdülüyordur. Çünkü öbür türlü sandık kurullarını İş Bankası herhangi bir banka, herhangi bir kurum tayin etmiyor ki. Direkt seçim kurulları belirliyor. Yani kaymakamlık
seçim, seçim kurulları. Kim belirliyor? Yüksek Seçim Kurulu.
Yüksek Seçim Kurulu seçim kurullarını belirliyor. Kaymakamlık.
Oradaki hakimleri kim atıyor?
Ya tabii ki hiçbir tanesi İş Bankası'nın tasarrufunda değil. İsmail sana bırakmadan 3 bankanın daha adını sayıyor Sayın Cumhurbaşkanı. İş Bankası'nın hadi CHP bağlantısı var. Buradan belki bir istifham oluşturulabilir, bir soru işareti yaratılabilir.
Karadeniz Bankası'nın sahibi İspanyollar Akif abi.
Ya şimdi onu söyleyeceğim. Hayır, diğer adlarını vermek istemiyorum. 3 banka daha
Deniz
var.
Bank, FİBA Bank.
FİBA Bank yani, kimin?
FİBA Bank şey.
Fortis'in
Özyeğin.
Öyleydi.
Özyeğin, evet.
Şimdi diğer 3 bankanın yönetiminde de mi CHP'li yönetim kurulu üyeleri
var? Ya Olsan olur ya. Olsan olur. Bu ülkenin muhalefet partisi ya. Olsan olur yani.
Sızmış olabilir.
Ya bir kere şunu söyleyeyim abi. Bir inandırıcılık problemi var ki.
Bu kadar diye kesin konuşma. Kimsenin anlayamayacağı türden bir şaibe üzerinde şey yapıyoruz değil mi? Kimsenin
seçimden sonra, seçimden sonra özellikle Kılıçdaroğlu'nun darp edilmesinden bugüne hep nasıl söyleyeyim, iktidarın bir adım ileri iki adım geri hareketiyle karşı karşıyayız. Şimdi Cumhurbaşkanı bir Türkiye ittifakından söz etti. Neredeyse onu unutturmak için gayret gösteriliyor. Hani aslında bunu dedi ama MHP'yi kastediyor kadar gelecek bu iş yani. Ya Cumhurbaşkanı eğer ülkenin krize girdiğini düşünüyorsa ve eğer bu krizi aşmanın yolu olarak da AKP ve MHP dışındaki siyasal kesimlerin dayanışmasını ve yan yana gelişini arzuluyorsa bu yol ve yöntemleri terk edecek bir kere. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok yaşa. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden olaydan hemen sonra arayıp kendisine bir geçmiş olsun diyecekti. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun dövülmesini neredeyse iktidarın İşte iktidar kanadında kanaat oluşturanların hepsi etme bulma dünyası haydi haydi su testisi su yolunda kınırına kadar getirdiler. Neredeyse. Öbür taraftan ana muhalefet partisinin kazandığı seçime dayanaksız ve delilsiz türlü dedikodularla gölge düşürülmek isteniyor. Ve bunun sonunda bütün bunlarla beraber Türkiye İttifakı'nın kurulacağı belirtiliyor. Ya şaka mı yani bütün bunlar? Şaka mı yani? Hem benimle ittifak kurup hem bana yumruk atmak.
Arada bir şeyler oldu ama. Yani ben
tamamlayabilirim. Hem hani musafaha yani tam telaffuzu demiyorum, tokalaşma.
Kucaklaşma.
Yani tokalaşmanın tokatla yapıldığı nasıl görülür yani, nasıl olur yani? Yani tokalaşacaktık biz. Tokadı yedim ben arada. Oluyor mu böyle?
Üstelik partinin genel sekreteri de uzatılan eli tutmuyor.
Eli sıkmıyor. Yani sen musafaha diyorsun. Cenazede benim elimi sıkmıyor genel sekreter. Musafaha diyorsun, yumruk yiyorum ben. Musafaha diyorsun, bir geçmiş olsun çok bana. Musafaha diyorsun, hiçbir delil olmaksızın benim hakkım yendiği gibi sadece benle aynı çizgiye sahip olduğu için İş Bankası, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük, en saygın kuruluşlarından birine gölge düşürülmek isteniyor. Ve sonra şöyle bir algı var. Şimdi bütün bunlar dendikten sonra Türkiye İttifakı söyleminin hani sanki bir lütufmuş gibi, sanki yani muhalefet hani bir günah işlemiş de iktidarın minnet, iktidarın şeyine el uzatmasına bir ihtiyacı varmış gibi, bir muhtaçlığı varmış gibi bir iklim yaratılmak isteniyor. Ya Cumhurbaşkanı Türkiye ile ittifak kuracaksa kursun, kurmayacaksa gerçekten benim gözlediğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla sanki muhalefetin buna bir ihtiyacı varmış gibi bir tablo söz konusu değil. Türkiye'yi daha demokratik, daha adil yönetmek istiyorsa Cumhurbaşkanı ve siyasi kadrosu bunu yapar. Ama yani muhalefetten eğer şunu bekliyorlarsa bu mümkün değil. Yani ilelebet Cumhurbaşkanı yönetsin, biz de ilelebet muhalefet kalalım. Böyle bir şey söz konusu değil.
8 maddelik bir Türkiye manifestosu gibi bir şey vardı bu. Türkiye İttifakı sonrasında dolaşıma sokuldu. Bülent falan da yazdı Habertürk'ten sonra. Hı hı. O da TV'de gördüm ben. En son maddesi zaten bunu getirmiyor muydu? Türkiye'nin lideri olarak Cumhurbaşkanı görülecek, işte onun politikaları desteklenecek falan ya. Diye böyle bir acayip bir madde var orada. Yani herkes kendi görüşünden vazgeçecek. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında
Cumhurbaşkanı
da var.
Türkiye İttifakı'nı kurarsa kazanabilir ama muhalefet Türkiye İttifakı kurulmazsa kaybedecek diye bir durum yok. Niye kaybetsin ya? Zaten 17 yıldır muhalefette. Zaten yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kötülendiği kadar kötülenmiş.
Biz davet ya, ettik, gelmediler. Türkiye'nin birliği,
nereye işte davet
gelmediler? Kritik meselelerinde, ekonomide, siyasette, dış politikada birlikte olalım. Türkiye için beraber yapalım dedik, gelmediler.
Kim diyor bunu?
Propagandasını sen 3 sene sonra seçim meydanlarında duyarsın.
Hayır, bunu nerede diyecek ki? Suriye meselesinde vaktiyle muhalefet iktidara destek vermiş olsaydı bugün bir günaha bölüşmüş olacaktı. Niye yani böyle düşünsün? Rus uçağı düşürüldüğünde yapmayın denildi. Muhalefete Rus ajanı denildi. Ne oldu sonra? Mektup yazıldı, özür dilendi. Muhalefetin, ben bunu geçen Twitter'da yazmıştım ya, hangi referandum yapılmışsa iktidar kısa zamanda onun sonuçlarından rahatsız, pişman ve mağdur olduğunu açıkladı. Muhalefet hangi referanduma itiraz etmişse kısa zamanda haklı olduğu anlaşıldı. Niye destek versin? Ya Türkiye İttifakı iktidarı muhalefete sunduğu bir lütuf değil ki. Kurmuyorsa
bunun için haklı olmak şart değil. Ama ya. Hayır, bir program da dedim.
Türkiye İttifakı'nı kuruyorsa kendince kâr eder. Kurmazsa muhalefet kaybetmez. Muhalefet niye kaybetsin? Muhalefet, ya düşün. Yani muhalefetin değer saydığı ne varsa hakarete uğruyor. Ne varsa küfür ediliyor. Atatürk'ü, İsmet Paşa'sı dahil. Her yetmiyor. Buradaki meczubunun küfür etmesi yetmiyor. Yunanistan'dan adam getirip küfür ettiriyorlar. Yani şimdi dolayısıyla muhalefet ne olabilir ki? Muhalefet açısından daha karanlık ne olabilir yani? O yüzden ben bu Türkiye İttifakı'nın, Türkiye İttifakı söyleminde eğer iktidarın bir ciddiyeti varsa, bir önem atfediyorsa bunu bir lütufmuş gibi sunmasın.
Zaten tedavülden kalkmış görünüyor. Çünkü Kızılcahamam kampında açılışta kapanışta bir Türkiye İttifakı vurgusu duyulmadı İfadesi Sayın yoktu. Cumhurbaşkanı'ndan. Dolayısıyla yani bunun daha fazla gündemde tutulmayacağı anlaşılıyor. Her ne kadar aksi yönde bir takım kulis bilgileri yayılsa da, yani benim kulağıma kadar gelen işte bir takım bilgiler dolaşıyor ortalıkta.
Bu iş Mustafa Yeneroğlu'nun üstüne kalacak anladığım kadarıyla.
Bir ekip yok. O içinde değil. Başka bir ekip. Onun içinde olmadığı bir ekibin Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda bunu çalıştığı söyleniyor hala. Ama zaten yani uzun uzadıya çalışılacak bir tarafı da yok.
Bir el uzatmak için. Vardı acaba? Bir kullanım süresi mi vardı acaba?
Ya onu bilemem ama galiba
birkaç günlük bir kullanım süresi galiba, vardı acaba?
Galiba şöyle. Birkaç günlük bir kullanım süresi varsa bile ya da tayin edilmiş bir kullanım süresi varsa bile miadını doldurmadan raftan kaldırılmasına sebep olan bir çıkış geldi.
Miadı dolmuş olabilir
Bahçeli'den. Sayın Bahçeli daha ilk gün dakika bir ne ittifakı hani anlamış değiliz kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Siyasi ihtilaflarımızı, görüş ayrılıklarımızı bir kenara nasıl iteceğiz, itemeyiz biz diyerek.
Bahçeli tutarlı ama bu arada. Tutarlı.
Evet.
Yani kimse tutarsız diyemez Devlet Bahçeli'ye.
Evet.
Biz seninle Cumhur İttifakı kurduk. Nereden çıktı Türkiye İttifakı? Haklı burada. Cumhurbaşkanı... Abi adam diyor, Devlet Bahçeli diyor ki biz sizinle iki yıldır bir siyasi ittifakın içindeyiz. Bu siyasi ittifakın iki unsuru var. BBF de yok.
Ya benimsin ya kara toprağın gibi bir görüntü yok mu burada?
Hayır ya siyasal olur mu? Şimdi abi adam seçime girmedi Devlet Bahçeli. Partisiyle beraber iktidara oy verme çağrısı yaptı. Üç seçimdir bunu yapıyor.
AK Parti de onun girdiği yerlerde aynı çağrıyı yaptı.
Tamam.
Bu işten de çok karlı çıktı.
Tamam diyor ki biz ittifak oluşturuyoruz. Sen şimdi niye beni aşıp CHP'ye ve İYİ Parti'ye işmar ediyorsun?
Ne var ki burada 4 sene seçim yok diyor. Türkiye'nin çok kritik meseleleri var diyor. Ben biraz geri geleceğim. O biraz geri gelecek. Herkes biraz
kim
geri
diyor
gelecek.
Bunu?
Derse.
Kim derse?
AK Parti.
Demiyor işte zaten
sorun orada. Zaten derse niye Bahçeli tutarlı olsun?
Bahçeli onu koalisyonun kendi hukukuna davet ediyor.
İyi de tamam o hukukun dışına çıkma gibi kendi özgürlüğü yok mu?
Gayreti var.
Gayreti var, özgürlüğü var, yapabilir. Ama benim tabii bu yani hayata geçecek, işlenecek, üzerinde durulacak bir mesele olmaktan
abi,
öte.
Abi Bahçeli kendi koalisyon protokolü içinde itirazda haklı.
Şimdi benim ona itirazım var ama zaten bu meselenin kullan at gibi bir
değeri var.
Değeri olduğunu düşünüyorum. Bunun da örnek şeyi var. Yani işaretleri var. Nasıl Cumhurbaşkanı
Akif
öyle
abi,
söyledi.
Sence bir saniye tutarlı değil mi?
Cumhurbaşkanı böyle söyledi. Peşinden Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Nedir bu iş diye. Sonra Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli ile aynı paralelde konuşuyor. Bu arada hiçbir şey olmamış mıdır?
Şimdi İsmet Özel'in tam hatırlayamadım. Hatırlarsanız uyarın beni, bir dizesi vardı. Bu köylüleri niçin öldürmemeliyiz gibi bir şey.
O onun değildi ya.
İsmet Özel'in.
Öyle mi? İsmet öyle bir Özel'in şiir de, var çünkü.
Tabii şiirden bir dize zaten.
Köylüleri niçin öldürme... Galiba öyle bir şiirdi. Köylüleri niçin öldürmeliyiz
bir
diye.
Bir girer misin sen
Şükrü
dizeyi?
Şükrü Erbaş'ın şiirini biliyorum da belki ona karşılık İsmet Özel yazmıştır.
Bir girer misin sen o ben konuşurken? Şimdi bu şu şöyle bir şey. Yani nereden çıktı? Yani biz şimdi böyle bir şeyi yapıp yapmamayı niye tartışalım? Yani... ne münasebet denecek bir durum, bir absürtlük. Onun gibi bir tartışmaya dönüştü bu Türkiye İttifakı tartışması da. Çünkü ya biz birlik olalım mı olmayalım mı? Yani ne münasebet, aksi nasıl, aksi muhal zaten. Aksi nasıl söylenebilir, nasıl düşünülebilir? Türkiye İttifakı dediği şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ya biz 82 milyon birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak önümüze bakalım. Türkiye'nin halledilecek meseleleri var. Bunları halledelim. Seçimleri geride bıraktık. Siyasi görüş ayrılıklarımızı da geride bırakalım. Çağrısıdır. Türkiye İttifakı bu. Bunun uzun uzadıya üstünde çalışılacak bir tarafı da yok. Ya tokalaşmayı uzun uzadıya düşünmezsin. Ben elini sıksam mı sıkmasam mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini sıktığı ana muhalefet liderinin elini AK Parti genel sekreteri sıkmayabiliyor. Yani daha dünkü siyasetçi sıkmayabiliyor. O noktaya nasıl geldi? Ya bu nasıl mümkün olabildi? Bunun zaten aksi mümkün olmamalıydı. Aksi akla gelmeyecek bir şey olmalıydı bu. Evet. Yani bir iktidar partisinin genel sekreteri bir şehit cenazesinde hem de yani en ayrılıklarımızı, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmamız gereken yerde. Ya yani ayrımızın gayrımızın olmayacağı, sapları bölmeyeceğimiz yerde ana muhalefet partisi liderinin elini sıkıp sıkmamayı aklına bile getirememeliydi.
İkisinin de varmış.
İkisinin de var.
Köylüleri niçin öldürmeliyiz diye evet. İkisinin de
doğru varmış. Hatırlıyorum ama değil mi?
Evet, ikimizin
niçin öldürmeliyiz,
doğru.
Öldürmemeliyiz? Bu tartışmaya nereden geldik? Yani ne münasebet ya? Yani bırak köylüler köylerinde yaşasınlar. Niye oraya geldik? Birbirimizin elini sıkalım mı, sıkmayalım mı? Ne münasebet
kucaklaşalım
ya?
Kucaklaşalım mı?
Kucaklaşalım mı ya? Tokalaşalım mı, tokalaşalım mı? Ne münasebet ya?
Yani ama Akif tabii yani burada bir altyapı var elbette.
Ben de onu, ya tabii ki var. Ben de zaten o altyapının saçmalığına vurgu yapmak için bunu söylüyorum. Yani... Öyle saçma sapan bir yere geldik ki akla ziyan yani tartıştığımız şeylere bak ya biz 82 milyon bir miyiz değil miyiz? Yani seçimlerde tabii ki herkesin farklı siyasi tercihi olabilir ama seçimler dışında siyasi ayrılıklarımız bizi bölmemeli bir ve beraber olabilmeliyiz herhalde. Herhalde. Bunun aksi zaten mümkün olmamalıydı.
Ama seçimlerde
zaten
kullanılan üsluptan herhangi bir vazgeçme olmadan olacak bunlar tabii.
Zaten
hiç vazgeçmiyoruz yani ondan.
Zaten tutarsızlık da.
Vazgeçiyor muyuz bugün?
Hayır o noktada hayır. Değil. Şimdi tamam o soruya da cevap vereyim. Bütün bunlara rağmen yani zaten aksi muhal ve düşünülmemesi gereken bir şeyken biz hala o mümkün olmayan düşünülmemesi gereken saçma durumun içinde miyiz değil miyiz? Evet içindeyiz. Evet içindeyiz. Akıl almaz tarafı da bu. Sayın Bahçeli'nin tutarlı olup olmaması bahsini açtı İsmail. Yani kendi siyaseti açısından Cumhur İttifakı'nı savunmak açısından tutarlı ama şimdi onu seçim sonrasında da sürdürmeliler mi? Yani toplumun, milletin yarısına zillet ittifakı demekten vazgeçmeye çağırdı Cumhurbaşkanı. Hatta seçimden bu tarafa da kullanmamak için özen gösteriyor. O ifadeyi kullanmıyor. Değil mi? Şimdi bu yanlışı seçimden önce dibine kadar yanlıştı. Olacak şey mi? Yani sırf siyasi görüş farklılıklarından dolayı milletin bir yarısı diğerine düşman gözüyle mi bakacak?
Şimdi, yani Akif abi haklısın.
Bu zaten seçimden önce de olmamalıydı. Bari seçimden sonra şimdi, sürdürmeyelim.
Şimdi ama o ittifakın yani, kazananı Devlet Bahçeli. Sürdürmesinden yana olması normal.
Aynı yani, şeyi söylüyorum.
Kaybeden
zaten.
İktidar. İktidar seçimden önce Devlet Bahçeli'yi de aşacak şekilde kullandığı o hamasi milliyetçi söylemin sonucunda Kürtleri bütünüyle kaybetti. Bunun sonucu olarak Batı'nın bütün olarak CHP'nin eline geçmesine, metropollerin CHP'nin eline geçmesine sebebiyet verdi. İç Anadolu'da ve Karadeniz'de sıkıştı. Sıkıştığı yerde de tabanı MHP'ye kaptırdı. Bütün böyle Batı Karadeniz havzasını İç Anadolu'ya doğru CHP'ye ve MHP'ye kaptırmış durumda. Dolayısıyla AKP bundan ziyanda çıktı. Ziyanda çıkmasıyla beraber ülkeyi yönetme sorumluluğu da omuzlarında. Yani bu ülkeyi bu politikaya yönetemeyeceğine aydı. Fakat ben şunu söylüyorum. Devlet Bahçeli kendi protokolü itibariyle davranıyor. Seçimden önceki söylemi seçimden sonra sürdürüyor. İnanıyor bunun doğruluğuna. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönsüzlüğü var. Nereye hareket edeceğini, hangi diskura başvuracağını, hangi söylemi ileri süreceğini, hangi politik hattı kullanacağını bilmiyor. Yani dün gece geliştirdiği söylemden sabah vazgeçiyor. Sabah karar verdiğini öğleden sonra değiştiriyor. Şimdi CHP ve İYİ Parti ile bir uzlaşma arayışında mı bulunacak? Yoksa MHP ile aynı sert söylemimi devam ettirecek? Yoksa orta yolu mu bulacak? Henüz AKP'de buna dair bir netleşme yok. Olmadığı
netleşme
gibi...
olmuş ama artık hafta sonu yapılan açıklamalarla biz onu netleştiriyoruz. Ne anladın? Son derece net Cumhurbaşkanı. Seçim öncesi yaptığı konuşma, üslup ve benzeri değerlendirmelerin aynısını hafta sonu Kızılcahamam'da.
Abi Akif abi aynısı değil diyor.
Aynısı diyor. O da değiştirdi değil mi?
Hayır. Türkiye ittifakına vurgu yapmadı
Türkiye
diyorum.
Hiç yapmadı. Hayır. Abdülkadir Selvi'ye söylerseniz o da diyor ki bu ittifakın adını anmadı ama onu tarif etti.
Şöyle peki ben bir
buradan isterseniz şeyle sen yap. Ben kendi çekimini yani.
CHP tabanını incitmeyeceğiz. Onlarla herhangi bir münasebetimiz olmayacak.
Zaten onu ama hani, şeyleri kendi söyledi, çektiğim, seçimleri söyledi.
Kendi çektiğim resmi söyleyeyim o zaman. Sayın Cumhurbaşkanı daha evvel kullandığı Türkiye ittifakı kavramına kullanmadan, ona tekrar vurgu yapmadan CHP tabanıyla CHP'nin kendisini yönetimini ayrı tuttuklarını söyledi ve CHP'yi toplumu kutuplaştırmakla suçladı. Şimdi bu bir tutarlılık içerisinde ele alınabilecek bir şey. Yani MHP kendi içinde tutarlı diyorsun ya. Sayın Cumhurbaşkanı da kendi içinde tutarlı.
Türkiye... Bir konuşması itibariyle kendi içinde tutarlı olabilir ancak.
Bir konuşması değil. Türkiye İttifakı çağrısını yaptığı konuşmayla bu konuşma tutarsız değil. Bu ikisi birbiriyle tutarlı. Niye tutarlı? Şimdi Türkiye İttifakı'na çağırdı mı toplumun hepsine? Bütün partilere siyasi görüş ayrılıklarınızı bir kenara bırakın. Seçimler geride kaldı dedi mi? Dedi. Şimdi devamında
tam
da diyor ki...
Tam cümlesini söyleyeyim. Bu ülkedeki tek kutuplaşma Türkiye ortak paydasında buluşanlarla terör örgütü safında bulunanlar...
Bunu ne zaman diyor? Bir saniye. Bunu ne zaman cumartesi diyor? Son konuşmada Türkiye İttifakı ile bu son konuşmanın birbirle çatışmadığını mı söylüyorsun?
Ben işte anlatayım işte onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Niye çelişmediğini söylüyorum. Şimdi muhtemelen şöyle bakıyor Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya ben Türkiye İttifakı'na çağırdım. Şimdi ben dolayısıyla birlik bütünlük çağrısı 82 milyon bir arada bir beraber olma çağrısı yaptığıma göre bundan sonra bu birlik bütünlüğe katılmayan cepheleştiriyordur. Dolayısıyla CHP toplumu cepheleştiriyor. Cepheleştiren artık AK Parti değil, kutuplaştıran AK Parti değil, CHP olmuş oluyor. Buna katıldığımı söylemiyorum. Yani, diyorum ki nasıl bir mantık
zorluyorsun biraz arka, geldi bana.
Yok, arka planda nasıl bir mantık kurulduğunu ve izlendiğini size göstermeye çalışıyorum.
Anladım ama senin orada bence yanıldığın şu husus var. İki açıklama birbiriyle örtüşmüş olsaydı, birbirini tamamlıyor olsaydı Devlet Bahçeli niye itiraz etti o zaman? Onu açıklayamayız. Devlet Bahçeli kalktı ertesi gün ne ittifakı ne Türkiye'si biz Cumhur İttifakı'yız dedi.
İsmail, iki açıklama birbiriyle bana sorarsan tutarlı örtüşüyor ama...
Devlet Bahçeli'ye göre örtüşmüyor.
Bir saniye, gerçeklikle örtüşmüyor. Yani iki açıklamanın birbiriyle tutarlılık arz etmesi dış gerçeklikle de tutarlı olduğu örtüştüğü anlamına gelmiyor.
Anladım. O yüzden...
Gerçeği yansıtmıyor, gerçekle örtüşmüyor ama birbirini izleyen açıklamalar bunlar yani.
Toplumu ve gerçeği ıskalıyor diyebiliriz belki ama sonuç olarak ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi yönetme krizi içinde debelendiğini... Yani yönetemediğini, ekonomik olarak da, sosyolojik olarak da, politik olarak da toplumun eşitliği seviyenin AKP'nin çok önünde olduğunu düşünüyorum. O nedenle AKP bu yönetememe krizi için bir çare arıyor. Çare seçime beraber gittiği MHP'yle oluşturacağı o sert, hamasi, muhafazakar, milliyetçi yol yordam mı? Onun bir çıkış yolu sağlamayacağı, AKP'ye hızla MHP'ye kan kaybettireceği görünüyor. Bir diğeri muhalefetle uzlaşma arayışı mı? Bu da MHP'yi kaybetmesi anlamına gelir. Ama öbür yandan bütün cephanelerini boşaltması anlamına gelir. Son iki yılda öyle bir cephane biriktirmiş ki bu nereye bırakacak? Dolayısıyla işi zor. Ama her şeyden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle bir akıl olduğunu düşünmüyorum. Yani bu aklı üretebilecek entelektüel bilgiden ve entelektüel çabadan da şu an mahrum diye düşünüyorum. Çünkü bu son iki yıldır elindeki bütün entelektüel malzemeyi boşalttı. Yani işte sizin Karar Gazetesi ekibini tasfiye ettiler. İşte Davutoğlu ve evet. Abdullah Gül ekibi dövülmekten beter oluyor her gün.
Karar Gazetesi ekibi AK Parti bünyesine dahil değildi zaten. Bunlar gazeteciydi. Bunlar AK Parti'ye müzahir medya patronları tarafından tasfiye edildiler. Yani sanki partinin bir teşkilatı tasfiye edilmiş gibi anlatıyorsun.
O zaman Ankara'ya niye gittiniz abi?
Efendim?
O zaman Ankara'ya niye gittiniz?
Nereye gittik Ankara'ya?
Ankara görüşmeye gittiniz Sayın Cumhurbaşkanı'yla.
İsmail, Sayın Cumhurbaşkanı hiç gazetecilerle hiç var ya saplasama öyle karıştırdın ki.
Ya ben o zaman ifade edeyim yanlış mı?
Hiç gazeteci bir şey söyleyeceğim.
İfade yanlıştı anlaşılır.
Cumhurbaşkanı'yla konuşan biz Bahçeli'ye de gittik Ankara'ya. Yani şimdi Yavuz da biz Bahçeli'nin pardon Bahçeli dedim. Kılıçdaroğlu'na da gittik. Biz şimdi Yavuz da Sayın Kılıçdaroğlu'yla Radyo Sputnik için yayın yaptık. Şimdi biz bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul kolu mu olduk yani?
Estağfurullah
yani öyle canım. Bir şey olur mu canım?
Ya gazeteci bir şey söyledi. Gazeteci ama sen yanlış anladın. Ben olumlu şey söyledim. O zaman değiştireyim, düzelteyim. İzin ver düzelteyim. Çünkü yanlış anlamayı hemen düzelteyim yerinde. Ben şunu söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönlendirebilecek, işte onun değişik toplum kesimleriyle ittifak kurabilecek, en azından diyalog kurabilecek alanı ve kanalı yaratabilecek entelektüel güçlerinden biriydiniz diyorum. Buna itirazın var mı?
Yok ona itirazım
yok. Bunu söylüyorum
yok.
Yani.
Kendi medyadaki birikimini tasfiye etti.
Evet bunu diyorum.
Diyorsun tamam ona itirazım yok.
Buna bunu dedim yani. Yanlış anlaşılabilecek bir durum yoktu
hayır,
yani.
Ben senin ne maksatla dediğini bilebiliyorum.
Açmak istedin tamam.
Bilebiliyorum da bizi dinleyenler yanlış
anlar
diye.
Ben yoksa, de düzeltmiş olayım. Yani benim dediğim bu iyi niyetli bir şeydi. Efendim söyleyeyim Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek. Bunlar da iyi bürokratlardı yani. Şimdi bir devlet deneyimini temsil ediyorlardı ne bileyim. En azından yani Abdullah Gül diğer siyasi partilerle diyalog kurabilen biri. Babacan öyle biri. Ahmet Davutoğlu en azından iş çıkışafi olarak görüşebiliyor yani. Dolayısıyla sadece bu değil. İş dünyasıyla da ilgili yani onu destekleyen ekonomik kesimleri de terk etti. Bunu son iki yılda yaptı. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi bugün ona destek veren bir hukukçuyla bir dönem televizyonlarda onu hararetle savunan bir hukukçuyla konuşuyordum. Şu boyuta vardı dedi. Artık dedi bir siyasi demokratik bir örgüt, bir siyasi parti olmaktan çok bir tür Tayyibiye tarikatı var ortada. Hani şek şüphe olmadan biat. Ve o kadar keskin bir biat. Hani senin bu sabah gelirken okuduğumuz yazının konusu aslında bu. Öylesi bir biat aranıyor ki biat edenlerin her biri diğerinin daha az biat ettiğine inanıp onu sorguluyor yani. Giyotin öyle keskin ki yani giyotinin sahibi. Değil mi? Başkalarını idam etsin diye giyotini icat etti. Kendi boynunu uzattı en sonunda. Bu mekanizma öyle bir mekanizma. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde eleştirel akıl, durumu teşhis, durumu analiz etme kabiliyeti yapacak şey kalmadı, kudret kalmadı. Aydın Ünal, metin yazan insan değil mi? Aydın Ünal. Yani Aydın Ünal'ın reisçiliğinden kimin de şüphesi var? Benim yok mesela. Kendince reisçi adam. Ama Aydın Ünal yeterince reisçi değil diye tasfiye edildi. Şu an kendisini tasfiye edenlerin yeterince reisçi olmadığını söylüyor. Yani burada kim reisçi bu durumda? O halde ortada ciddi bir şey bunalım var parti. Partinin yani nasıl Fethullahçılar bir cemaatten siyasete doğru yayılarak yok ettilerse kendilerini, AKP bir siyasetten cemaate daralarak yok ediyor kendisini. Siyasi bir demokratik bir mekanizma olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla ben onu söyledim. En azından şu an eskiden 2009 ve öncesini düşün. Ali Bayramoğlu'nun, Etiyen Mahçupya'nın, Akif Bekir'in, Karaalioğlu'nun olduğu bir bir entelektüel, Nihal Bengüsü Karaca'nın olduğu entelektüel tartışma zemini olsaydı bence bu sorunlar biraz daha çabuk aşılabilirdi, ama karşımızda Turgay Güler var kardeşim, nereye aşıyorsun sen bu meseleyi? Yani ben bu nedenle AKP'nin bir bu dönemi siyasi açmazlarını aşabileceğini düşünmüyorum.
Yani şöyle, ortak akıl konusunda bir sorun, bir eksiklik yaşadığı vaka, ortak akıl ilkesi terk edildiği için. Asıl o tabii.
Mesele o. Yani yoksa zaten o çevresindeki entelektüel birikimin kaybolma nedeni de bu.
Onu çalıştırmak istesen gene katkı sunacak bulursun. AK Parti kadrolarında da bugün hala, bugün sistemin içerisinde hala buna katkıda bulunabilecek akıl, entelektüel birikim sahipleri olduğunu düşünüyorum ben. Eski sayıda değil, eski yoğunlukta değil, ama hala sistemin içerisinde senin benim gördüğümü haydi haydi görebilecek, buradan çıkış çareleri üzerine kafa yorabilecek birikim sahipleri var. Yani onu göre de biliyorum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu Türkiye İttifakı'nı çalışın diye bir ekibe görev vermiş. Şimdi mesela ya öyle şeyler duyduk biz, eğer doğruysa. Şimdi o ekip, görev alan o ekip aslında eğer gerçekten içini doldurun getirin isteniyorsa onun içini doldurup getirebilecek nitelikte bir ekip. Bunu yapabilirler yani. Bunu yapmalarına mani
peki,
şey yok.
Peki muhatap zaten olabilirler mi sence?
Onu diyorum işte, ama acaba gerçekten
için şartları gerçekçi ortaya
koymak
lazım. Ama
adam yumruk
üstüne
yumruk yedi.
İşte zaten yani, ama onu olmayacağını
gerçekten isteniyor. Bu gerçekten istenen bir şey mi? Mesele bu zaten.
Bir yazında geçirmiştin. Himmete muhtaç, kendisi himmete muhtaç.
Dede.
Dede. Değil mi? Öyle bir cümledir bu.
Kendisi tabii kendisi himmet o. Başkasına nasıl himmet ede?
Evet, başkasına kendisi nasıl, kendisi muhtaca. Kendisi himmete muhtaç dede, başkasına nasıl
himmet ede?
Şimdi ya sen Türkiye projesinde kadar çalışırsan çalış. Daha dün cenazede yumruk atılmış Kılıçdaroğlu, onu artık almayacak hale geldikten sonra ne yapacaksın o projeyi?
Ben biraz sonuçtan başa gittiği için yanlış noktada olduğumuzu düşünüyorum. Sen saldırıdan yola çıkıyorsun ama mesele saldırıdan önce gündeme gelmişti. Evet. Saldırıdan önce konuşulmuştu. Saldırıdan önce aslında bir umut da doğmuştu. Şimdi saldırıyla beraber bu imkan da kullanılabilirdi.
Ben saldırı ama bir sürecin sonunda geldi.
Ama şimdi o sürecin sonu da seçim.
Yavuz, sen İsmail çok uzun bir perspektiften bakıyor. Yavuz o birkaç günlük sürece bakıyor. Hı. Diyor ki
orası çok belirleyici gibi görünüyor bana.
Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı diyor tam bir niyet deklare etti. Bu niyet sahici mi, samimi mi, değil mi ayrı mesele ama bir
göremedik yani. Bunun için bir zaman olmadı.
Bir niyet deklare etti diyor. Sonra diyor akşamında bu süreci kesin, bir süreç başlangıcı ise eğer bu süreci kesintiye uğratan kontra çıkış akşamına geldi diyor. Zaten. Tamam mı? Dolayısıyla
ama bunu tersine çevirmek akibatı var. Onun elinde tersine
ölü de oldu
çevirmek.
Yani.
Ama tabii
tersine burada, çevirmek burada, elinde yani.
Burada Ankara siyasetinde biz şunu da bilmiyoruz. Yani arkada kendi içlerinde ne konuşuyorlar, neyi alıyorlar, neyi veriyorlar, neyi veremiyorlar, neyi istiyorlar. Ya yani bunlar üzerinde bir bilgimiz olmadığı bu, için bu karşılıklı bir şey de olabilir.
Bu odada yani bir tane
mesajlaşma.
Bir tane çıkış kapısı var. Evet. Burada herhangi birimiz, ben şimdi oturduğum yerden kapıya en uzak olan benim. Buradan çıkışa yönelmeye kalkarsam İsmail o kapıyı tutarsa çıkamam dışarıya. Bir tane çıkış var diyelim, tamam mı? O da Türkiye İttifakı çıkışı. Eğer kapıyı tutabilecek, senden kapıya daha yakın birisi senden önce davranıp kapıyı tutarsa sen o zaman kapıya o çıkışı bulamayabilirsin.
Ki o yani kapı tutulmuşa benziyor bu, hemen çok hızlı bir şekilde saldırı da tam üstüne geldi ve bir tercih yapmak zorunda kaldı Cumhurbaşkanı. Belki biraz daha uzasaydı Bahçeli'den gelen o uyarıya karşı da farklı bir strateji izleyebilirdi.
İzlenebilirdi. Ama ona zamanı olmadı diyorsun.
Saldırı ya, orada bir pozisyon almak durumunda kaldı.
Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi,
Bahçeli'yle beraber aldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolar içerisinde hele hele mecliste, parlamentoda, partide etkili yetkili insanlar arasında bile bu süreçten hoşnut olmadığını çevresine, tanıdıklarına beyan edenler var.
Çok net canım. Davutoğlu'nun yaptığı açıklamada MHP'nin,
sadece Davutoğlu değil, sadece Davutoğlu meselesi değil.
MHP'nin varlığının AK Parti'ye zarar verdiği tespiti aslında
çok
AK Parti
tarafından paylaşılıyor.
Geniş bir ekibin tabii sözcüsü gibi oldu Davutoğlu.
Tabii. Orada. Üstelik bu seçim, İstanbul'daki seçimlerde artık bu tartışmanın kapanmasını isteyenler, CHP'nin hukukunun tanınması gerektiğini düşünenler, uygulana gelen stratejinin yanlış olduğunu beyan edenler çokça var. Ve bunlar şimdilik etkili yetkili kişiler. Şimdilik tanıdıkları, bildikleri, laf sızmayacak insanlara bunu ifade ediyorlar. Ancak benim az önce söylediğim tespite ek olarak, dipnot olarak söyleyeyim. Parti demokratik hüviyetini çoktandır kaybettiği için bunun mekanizmalar ortada kalkmış durumda. Kime nasıl beyan edecek? Mekanizması yok. Yani Davutoğlu'nun açıklamasında çok dikkate değer bir durum var. Yani bir kere önce ya adam iki seçimi kazanmış, ikincisinde kazanmış bir başbakanken altı boşaltarak düştü. İkincisi belediye başkanları ard arda görevinden alındı. Hiçbiri demokratik yol ve yöntemler değildi. Ve bu bu gidişatın önüne açan bu bir kuş ismi, pelikan ismiyle anılan yapı o günden bu yana her geçen gün ağırlığını sürdürüyor. Bugün tabanla tavan arasındaki bağlantıyı herhangi bir demokratik mekanizma kurmuyor. Bu kuruyor işte. Bu kuruyor. Dolayısıyla biz bir demokratik hüviyetle diyoruz ki Türkiye ittifakı nasıl hayata geçecek? Buna kurullarda, divanlarda karar verilmedi ki.
İsterse çözebileceği bir süreçtir ama burada tabii sistemi istemesi lazım.
Hem sistemin istemesi hem tekrar onu söyleyeyim. Çok basit bir gösterge olarak alabiliriz bunu. Böyle derin entelektüel birikim, tartışmalar o bu falan da gerektirmiyor. Medeni asgari, medeni münasebet ve saygı, karşılıklı saygının gereği olarak iktidar mensubu, iktidar partisinin genel sekreteri, ana muhalefet lideriyle karşılaştığında ana muhalefet liderinin uzattığı eli tutar sıkarsın. O kadar. Sayın Cumhurbaşkanı da yaptı. Hiç diyalog kurmadan.
Azami nezaket.
Asgari nezaket. Azami değil. Asgari bu. Nezaket. İnsan olmanın asgari şartı asgari bu ya. İnsan olmanın yalnız, asgari. Tabii. Siyasetçi değil. İnsan olmanın
geçmiş
asgari şartı bu.
Geçmiş olsun demek de öyle bir şey değil mi?
O da öyle. O da öyle. Elini sıktı Cumhurbaşkanı.
İşte onu diyorum. O da öyle. Geçmiş olsun demeden bile el sıkılabildiğini gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hiçbir diyaloğa girmeden, diyalog kurmadan sadece elini sıktı. Uzatılan eli havada bırakmadı. Şimdi burada cenazeye geliyor. En ayrışmamamız gereken yer orada ayrıştırıcı bir tavır.
Çok utanç verici bir
tabii görüntü. Utanç verici. Bunu ilk defa fark ediyor. Bilmiyorduk şimdi, bunu mesela.
Evet,
bilmiyorduk. Kitap Partisi'nin genel sekreteri, ana muhalefet lideri geliyor. Herkesle tokalaşıyor, elini uzatıyor ve elini tutmuyor. Eli önünde bağlı duruyor.
Ne kadar antipatik
şimdi,
bir görüntüydü.
Şimdi bu görüntü ortadayken
kiminle ittifak kuracaksın?
Türkiye ittifakının entelektüel altyapısı nasıl mümkün olabilir? Olur mu, olmaz mı? İçi nasıl doldurulur? Bunu tartışmaya gerek yok. Abes yani.
Peki bir şey atayım oraya. Diyeyim ki Kılıçdaroğlu'na saldırı oldu. Siz de, ben de, herkes, bütün Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan bir geçmiş olsun bekledi. Hatta bir telefon. Mümkünse bir ziyaret. De ki o gün bu yapıldıydı. Ne olurdu Türkiye'de siyasi atmosfer?
Yani çok daha yumuşardı.
Yumuşardı. O zaman komisyonlara havale etmeye, çalıştırmaya, kavram çalıştırmaya gerek yok.
Yani Sayın bir Cumhurbaşkanı, telefon uzaklığındaydı o Türkiye'yi kadar yumuşatmak.
Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun uzun uzadıya konuşulacak bir şey değil bu.
Peki
gereğini yaparsın. Çok basit gerekleri var bunun
çok,
yani.
Çok küçük bir hareket. Peki Bahçeli tarafından ne olurdu?
Bence Bahçeli'nin de arayıp geçmiş olsun demesi lazım. Yani bu kadar. Ama yani onun da demesi lazımdı.
Bu yani, adımı atsaydı Cumhurbaşkanı.
Bahçeli de arardı belki.
MHP tarafından ne olurdu?
Telekonferans olur, beraber konuşsunlar biz, yani. Ne olacak
zaten,
yani?
Biz zaten bu saldırıdan memnuniyet duymadık. O zaman geçmiş olsun dememize gerek
Bahçeli
yok.
Bahçeli daha sonra kendisini düzelten, açıklayan ikinci bir açıklama daha yaptı.
Bunu yaptı işte.
Ben zaten memnun değilim dedi yani, kınıyorum dedi. Tabii. Saldırı
niye
dedi.
Niye? Çünkü 9.83 oy aldığı yere nasıl gider diye önce sorduğu
evet,
için.
Evet, evet.
Bunun
evet,
biraz
evet,
absürt evet bir yaklaşım olduğunu
anladın. Sen Tunceli'ye niye gittin? %2'lik oyunla dediler.
Şimdi bunu düzeltti fakat yani sonuçta o da aynı şeyi yapmadı. Yani yapmadı. Geçmiş olsun dileklerini
yapmadı.
Arayıp iletmesi yapmadı gerekirdi ana muhalefet liderine. Sayın Bahçeli de biliyorsunuz HDP'lilerle bile karşılaştığında meclis genel kurulunda el sıkma nezaketine sahip bir siyasetçi, bir siyasi lider. Yani onu da gördük şimdi ve çok takdir de topladı o nezaketi. Şimdi burada asgari nezaket, beşeri münasebetin, insani münasebetin gereği falan olan bir şey ihmal ediliyorken lügat paralamanın alemi
mesele
yok.
Yani
lügat paralamanın alemi yok. Ya bu acaba nasıl olur falan, bu uzun uzadıya tartışılacak bir şey değil. Peki dikkatinizi çekti mi bir şey daha oldu? Saldırı bağlamında söylüyorum. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, biz zaten saldırgan Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğu ortaya çıkınca ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştık dedi ve o durumun devam ettiğini söyledi.
Evet.
Oysa İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi biliyorsunuz. Ankara İl Üyesi çıktı. Ankara İl Başkanı yiğidimizi yedirmeyiz dedi. Şimdi
o
nasıl olacak?
Ne oldu peki?
disiplin süreci devam ediyor.
Verildi mi? Nereden biliyorsun verildiğini?
Hayır, o söylüyorum.
Ömer Çelik açıkladı.
Hafta
canım.
Sonu yani. Tekrar açıkladı, verildi dedi. Biz söyledik dedi, verildi dedi.
Ama sonuç yok.
Tabii hem sonuç yok hem bir de nasıl sonuç olabilir ki? Ankara İl Başkanı yiğidimizi yedirmeyiz dedi. Şimdi Ankara İl Disiplin Kurulu nasıl yiyecek o yiğidi? Böyle bir sorun var ortada.
Emir Demir'i keser Akif Bekir. Emredilir mi bilmiyorum tabii de Emir Demir'i keser
o,
yani.
O Osman Sarıgün konusunu açtın. Devam etmeyeceksiniz. Başka bir konuyu konuşmak istiyorum.
Aslında şu görüntülere ilişkin birkaç cümle evet. etmek lazım. Çünkü görüntüler çok feci. Yani
görüntülerden benim... bir bahset istersen izlemeyen olabilir. İzlememiş
herhalde
olabilir.
İzleyen izlemişlerdir diye anlat düşünüyorum. Anlat istersen ama CHP'nin 6,5 dakikalık görüntüsünden bahsediyorum. İçinde linç etmek isteyen insanlar, kendini kaybetmiş insanlar...
Demirle saldıran, taş atan
ve taş topluluğa
ama
taş atan.
Ama en çarpıcısı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreterinin daha Kılıçdaroğlu'na girdikten hemen sonra ona uzatan elini sıkmaması. Evet, az önce çok ilginç. Yani cenazede demek ki bende şu hissi yandı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan AKP üyesi. El sıkmayan AKP Genel Sekreteri. Kılıçdaroğlu namaz kılarken slogan atanlar da Bay Kemal diye bağırıyor ya.
Evet.
Yani bu kadar mı söylem ve eylem birliği olur?
Ve benim dikkatimi çekti. Böyle sanki bir gruplar var birkaç tane. Evet. Sürekli
Bay Kemal sloganı tahrik çok sembolikti çalışan. Yani. Çok sembolik ve o kadar ki Kılıçdaroğlu tesadüf eseri orada yer almamış. Tesadüf çok tamamen tesadüf. Orada kafasına gelebilecek bir taşla yüzü kırmızıya bulanabilirdi ve Türkiye Cumhuriyeti bunun altında kalırdı.
Evet.
Ya bu korkunç bir şeymiş. Yani gerçekten orada çok ağır yaralanabilir. Allah muhafaza
var mı yok mu sizce?
Yok, hayır, göz göre olmuş her şey. Göz göre göre olmuş.
Provokasyon da var gibi görünüyor. Yani ben
kışkırtanlar var. Ben de izledim.
Provokasyondan kastım buysa bu. Zaten var. Bu. Hayır, onun dışında gizli bir el falan yok.
Gizli,
her şey meydanda
gizli
yani.
Gizli el olup olmadı. Elbette
ya Akif abi, olay...
3 kişi koydularsa, 5 kişi koydularsa diye
Yavuz abi,
söylüyorum.
Bütün 6,5 dakikalık görüntü var ya. Hı-hı. O zannedersem 2 saatlik bir olayın 6,5 dakikalık özeti.
Evet.
Yani sadece bu 6,5 dakikada bile nerede polis diyorsun ya? Nerede yani? Neredesiniz kardeşim siz? Ne yapıyorsunuz?
En sonunda görüyoruz biz. Yoğun olarak.
Askerler, özel harekatçılar geliyor. Askerler neredesiniz? Abi 2 saat boyunca kışkırtanlar okşanmış resmen. Okşanmış ve en sonunda şöyle bir manzara var. Kılıçdaroğlu ayrıldıktan sonra gaz sıkılıyor.
O niye? Gaz da sıkılmıyor.
Emniyet müdürü anlattı onu. Saygı Öztürk'e verdiği röportajda.
Sonra da pişman oldu röportaja da.
Evet. Bilemem onu. Ama ama orada çok yani işine sahip şey ciddiyetiyle bulunduğu konumun sorumluluğu ve ciddiyetiyle bağdaşır bir profil var. Emniyet müdürü profili var. Şöyle görev yeri...
Zaten emniyetin alanı değil bu arada orası.
Onu söylüyor zaten. Orası jandarma bölgesi. Kendisi oraya cenaze için geliyor. Evet. Görevli olarak değil. Fakat durum öyle gelişince, olaylar gelişince duruma müdahale etme gereği duyuyor. Diyor ki hiçbir tedbir alınmamıştı. Zaten orada diyor gaz, müdahale araçları yoktu diyor. Yani onu kendi ağzıyla söylüyor. Niye sonradan gaz sıkılıyor biliyor musun? Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu taşıyacak olan araç ve takviye birlikler Ankara'dan oraya ulaştıktan sonra polis o kendi birliklerini getirtiyor ya, kendi birimlerini getirtiyor oraya. Hmm, onlar gelince alet edevat da getiriyorlar, müdahale araçlarını da getiriyorlar. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun oradan ayrılışına denk geliyor müdahale, o gazın sıkılması vesaire.
Daha önce cenaze orası nasıl gaz sıkılacak diye açıklanmış herhalde bu mesele.
O yanlış. Direkt
sonra
kendi
gaz
ağzından.
Sonra biz ilk defa gördük çünkü.
Tabii ilk defa gördük ama şey söylüyor ama Saygı Öztürk'e verdiği röportajda Celalettin Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürü. Celal Uzunkaya.
Bilemedim.
Celal Uzunkaya doğru. Söylüyor orada jandarmanın elinde müdahale edecek araç gerecim bulunmadığını, getirilmediğini oraya söylüyor.
Ya
gaz olmadığını da söylüyor.
Havaya ateş atsalar gidecek o kitle ya. Havaya ateş atsalar gidecek.
Öyle durmuyordu pek ama.
Ya. Hayır ya. Yani bir cesaret bulmasalar o kitleyi dağıtmak çok kolaydı. Öyle değil o iş. Ama neyse buradan gördüğümüz şu ki 2 saat boyunca orada etkili bir müdahalede bulunulmamış. Kılıçdaroğlu oradan yani şans eseri, tesadüf eseri kurtulmuş. Esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı orada. Büyük yara almış yani.
Ama sonraki açıklamalar hiç öyle bir görüntüde sergilemiyor doğrusu.
Provokatör denildi Kılıçdaroğlu'na.
Emniyet...
Tabii, siyasi istismar dedi yani evet. Bugün Cumhurbaşkanı.
Ya Emniyet Genel Müdürü de zaten maazallah orada yani şey olsaydı Kılıçdaroğlu'na bir zarar gelse devletin bunun altında kalacağını, bunun devletin üstüne kalacağını söylüyor.
Gözü dönmüş
bir binden fazla kişi vardı diyor, gözü dönmüş dedi. Tabir emniyet müdürüne
çok pişman oldu.
Şeyi
düzeltmeye
de
çalıştı.
Ama nesinden manzara gözüküyor zaten,
gözü dönmüş. Ama iktidarın bakışı, İçişleri Bakanı bağlı olduğu İçişleri Bakanı öyle demiyor ya ki acılı grup diyor.
Savunma Bakanı ne dedi Hulusi Akar? Sağ salim çıkarmaktan başka bir şey düşünmedik evet dedi. Hı hı. Şimdi bu ne ya, sağ çıkmama ihtimali vardı
var,
orada.
Var var var.
Şakası yok bunun
zaten
yani.
Zaten Celal Uzunkaya konuşmasında diyor ya, linç edecekseniz diye bir kelime kullanıyor konuşmasında.
Önce diyor bizi evet, buradaki evet görevleri linç yani etmeden yapamazsınız diyor.
Hafif bir kelime değil, belli ki linççi bir topluluğa karşı karşıya.
Tabii. Ve bunu İçişleri Bakanı fark etmiyor mu?
Fark etmiyor
yaptığı
mu?
Yaptığı açıklamalar pek fark etmiş gibi
şimdi,
değil yani.
Şimdi 4 suçtan 3 suçtan özür dilerim. Önce şunu söyleyeyim, jandarma o 1000 kişiye yakın topluluk arasından 37 şüpheliyi tespit ediyor ismiyle resmiyle. Ondan sadece 9'u savcılıkta gözaltına alınıyor. Bundan 8'i zaten savcılıktan bırakılıyor. Hiçbir soru sorulmamış. Yani sen kimsin demişler, cevap vermiş git demişler. Bir kişi Osman da yani A Haber'deki sabah muhabirinin dediği doğru, çok göze batmış yani. O an yakalanmasa o da gidecek.
Talihsizlik çok yani kameraya Osman'ın yakalanmak.
Tam kameraya yakalanmak. Osman'ı da
ya
zaten
böyle talihsiz şey de olmaz.
Evet. İsmail. Evet. Osman da savcılıktan tutuksuz yargılanmak, adli kontrol isteğiyle mahkemeye sevk edilmiş. Suç ne? Bu önemli. Kamu görevlisini hakaret, kamu görevlisini yaralama, suç işlemeye tahrik. Sevk ediliyor. Osman anlatımında diyor ki ben diyor yumruk, üç ayrı anlatımda işte yumruk bilerek attım diyor. Attım Kılıçdaroğlu'na denk geldi. Attım eve gidince Kılıçdaroğlu'na denk geldi gördüm diyor falan. Neyse sonra diyor ki ben cenazenin definine gittim. Alakası yok. Kenan Nuhut'un yani Kılıçdaroğlu'nun danışman anlatımına göre yumruk atmış, yetmemiş, hırsını alamamış, gelmiş demirle Kılıçdaroğlu saklandı evi vurmuş. Eve saldırmış. Evet. Sonuç olarak bunu tutuksuz yakalanmak üzere bırakıyorlar. Kime alıyorlar? Konuyu o yüzden buraya getirmek istiyordum. Sabri Uzun'u alıyorlar. Sabri Uzun. Ben bugün ifadelerini okudum. Emniyet, Sabri Uzun kim bilmeyenler için söylüyorum. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun. Sabri Uzun ne yapmış? Tweetler atmış. İktidarı kendince eleştiren, politikaları eleştiren tweetler atmış. Sonra ne yapmış? Sonra bu tweetler üzerine Sabri Uzun gözaltına alınıyor. Sabri Uzun 2015 yılında İn diye de bir kitap yazdı. 2014-2015'te cemaatin emniyet içerisindeki yapılanmasını anlatan bu kitabı o zamanlar ciddi tartışma yaratmıştı. Şimdi ben baktım. Ya ifadesinde ne var? 8-9 tane tweet'i delil diye soruşturmaya konmuş. Mesela YSK'yı eleştiriyor. Artık açıkta söylemiyorum çünkü bu suç diye konmuş buraya. Benim de üzerime kalır.
Ben de söyleyecek.
Yani aslında suç yok. Hani şunda suç da yok yani. Mesela YSK'yı eleştirmiş birinde. Birinde Selahattin Demirtaş'ın olumlamış. Konuyla ne alakası var onu da anlamıyorum yani. Efendime söyleyeyim. Birinde Kozmiko'da hakimini eleştirmiş. Birinde kendisinin geçmişte mesela benim dönemimde hiçbir zaman polis seçmen kaydı araştırması yapmamıştı. Şimdi ne oluyor demiş. Seçmen kaydını eleştirmiş. Efendime söyleyeyim İYİ Parti'yi olumlamış ve Anadolu Ajansı'nı eleştirmiş. Gece yaptı. Seçim gecesi yaptıklarını ötürü. Ya diyorum ki bunda ne var? Ya bu tweetlerde hiçbir şey yok. Suç da yok bunda yani. Bunun altına da iki tane şey eleştirmişler. Bir tane polis 5 yıl önce ifadesinde demiş ki Sabri Uzun FETÖ'ye hizmet etti. 5 yıl önce. Ne Sabri Uzun'un ifadesi alınmış. Ne adama
Sabri Uzun'un verdiği ifade de çok iyi evet, o iddiaya.
Evet. Ya ne beni dinlediniz
polislik
diyor.
Dersi veriyor.
Ne beni gözaltına aldınız, ne teşhis işlemi yaptınız, ne ifademi aldınız.
Ne adama nereden biliyorsunuz diye tekrar evet sordunuz.
İkincisi bir başka birinin ihbarında adı geçiyor. Bir ihbar. O da 5 yıl önce.
Bir kadının.
Evet, bir kadının. Bunlar da altına eleştiriliyor. Oluyor mu sana FETÖ? Ya inanamadım. Ya dedim ki yani anlamakta zorlandım. Biri Osman Sarıgün iki defa iddiaya göre hırsızlık suçuna karışmış biri. Geliyor ana muhalefet liderini dövüyor, yumruk atıyor, hakaret ediyor, hain diyor, pekkal diyor, küfür ediyor. Suç işliyor, suç işlemeye tahrik ediyor. Tutuksuz yargılanmak üzere bırakılıyor. Bir başka biri eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, iktidar Cumhurbaşkanı'nın adını bile anmıyor anmadığı tweetlerinde. Demokratik eleştiri hakkını kullanıyor. Ve bu tweetlerle tutuklanıyor ve 3 gündür cezaevinde.
Ama mesele biraz orada herhalde tweetler ve şey değil. Ne? Cumhurbaşkanına hakaret değil.
O tweetler arasında şöyle bir şey saymadın. MHP'de dokunan bir MHP tweetinden söz
ama
ediliyor.
Ama o tweet burada yok.
Ha, o tweet tamam. O tweet orada yok. Onu da gerek yok okumaya zaten de biraz şeyle yani MHP
bir tane tweet okuyayım. Burada bir şey olacağını zannediyorum. Bir tane okuyabilir miyim?
Bir tweetinden söz
ediyorum. Bir tanesini okuyayım. Dünkü komünistler 12 Eylül öncesi adam öldürüyordu. Bugün Tunceli'de Fatih Mehmet Maçoğlu bal, nohut, fasulye, sarımsak üretip burs veriyor. Tebrikler komünist Maçoğlu. Beka sorunu var diyen o milliyetçiye ders veriyorsunuz. Ne var bunda? Ya ne demiş ya burada? Şimdi bu Sabri Uzun diyebilirsin ki eski emniyet müdürü, milliyetçi emniyet müdürü bir komünist övüyor. Yani ne olmuş yani?
İsmail'cim şöyle söyleyeyim sana. Sabah gazetesinin istihbarat müdürü vesaire gibi geçmişten beri Sabri Uzun'la tanışıklığı münasebeti olan FETÖ'yle mücadele safhasında da Sabri Uzun'dan yararlandığını zannettiğim gazetecileri Sabah gazetesinin yani çeşitli birimlerden i̇stihbarat sorumlu müdürü. İki. Birisi istihbarat müdürü,
Abdurrahman
iki kişiler.
Şimşek.
Abdurrahman
Özel
bir diğer arkadaş Ferhat var bir Ferhat, de değil mi? Evet. Ferhat Ünlü. İkisi de ben rastladım öyle TGRT'de galiba çıktı bir televizyonda. FETÖ'cülük suçlamasını Sabri Uzun'a karşı FETÖ'cülük suçlamasını asla kabul edemeyeceğini, etmeyeceğini söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret var mı yok mu ayrı diyor. O tamam onu ayrı tartışırız ama FETÖ'cülük suçlamasının en son yönetileceği kişidir. Asla kabul etmiyorum bunu diyor ki haksız da değil o bile isyan ediyor buna. Sabri Uzun herkesten önce FETÖ'yle mücadeleye başlamış. FETÖ'nün emniyetteki kadrolaşmasına ve Ergenekon kumpasıyla ilgili kurgusuna direnmiş, ilk fark etmiş.
Ve sonra da işini direnmiş, kaybetmiş.
Ve bunu deşifre eden kitap yazmış bir adam.
Bu arada, bu arada ben bildiğim kadarıyla sağlığı da sorundudur. Yok, yani. Çokça evet. İlaç kullanan 66 biridir.
66 yaşında şeker hastası, evet. Şeker evet, hastası
yani
falan.
Osman Sarıgül'ün tutuk yargılama nedenleri ne? Cezanın üst sınırı, sağlık durumu... üstelik kaçma şüphesi de var Osman'ın. Kaçarken yakalanmış, Eskişehir'de yakalanmış. Bu evinden tweet atmış. Öbürü kaçarken yakalanmış, onu bırakıyorsun. Bu bir de Osman'dan 5 yaş büyük ve yığınla ilaç kullanıyor ve bir suçu da yok.
İlaçları da sokmamaya çalışmışlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı nasıl bir yere tekabül eder? Yani nasıl bir bürokratik görevdir?
İç istihbarat başkanlığı. Yani? İç istihbarat başkanlığı.
Sabri Uzun'un yaptığı dönemde şöyle bir fonksiyonu da vardı.
Ben şahsen tanıyorum da buraya bir şey koymak için söylüyorum.
İç istihbarat başkanlığı diyelim.
Yani. Ama çok önemli bir görevdir. Türkiye öyle. Açısından öyle. Baktığınızda çok önemli, kritik bir koltuk. Bir tanesi şu anda cezaevinde. Bir diğeri Ramazan Akyürek. O da Emniyet İstihbarat Daire evet. Başkanlığı evet. Yapmış. Yine cezaevinde. Evet. Türkiye'yi düşünün ya, bir ülkeyi. En kritik konumlarından birisi. MIT'i çıkart, öbür taraf istihbaratın beyni. İkisinde de başında...
MIT bu arada iç istihbarat yapmıyor. MIT dış istihbarat yapar.
Bilmiyoruz içeride.
Emniyet istihbarat iç istihbarat yapar.
İçeride de bir şeyler yaptırıyor.
MIT yapıyor. Ya yapmaması gereken görev dağılımı böyle olması gerekirken yapıyor.
Yaptığını görüyoruz. Böyle kritik görevdeki bulunmuş iki adamın içeride ya bu ülkede önemli bir problemi işaret etmez mi?
Şu an çok güzel bir şey söyledin, söyleyebilir miyim?
Ramazan Akyürek de Sabri Uzun'un yerine gelen, yerine o görevden aldırılınca yerine gelen.
İlk kitabı yani Sabri Uzun'un ilk kitabının nedeniyle şikayetçi olanları okuyorum. Birinci sırada Fethullah Gülen, ikinci sırada Necmettin Erbakan, üçüncü sırada Ramazan Akyürek, dördüncü sırada Recep Güven. Hepsi polis.
Hepsi polis, hepsi de şu anda cezaevinde.
Gülen dahil 36-37 FETÖ'cü polis de mahkemeli. Karşılıklı
Sabri
davaları
Uzun,
var.
Bugüne kadar Fethullah Gülen başta olmak üzere FETÖ'cülerle 36 davanın tarafı olmuş. Bugün hala sürüyor bu
ama
davalar.
Ama şaşırmamıza da şaşırıyorum tabii. Kadri Gürsel'i FETÖ'cü diyebilen, Musa Kart'a FETÖ'cü diyebilen bir yargımız var. Bu şartlar altında Sabri Uzun'a da FETÖ'cü
şimdi
diyecek.
Bak, ama
diyecek
burada yani? Bu hususta az önce sabahtaki gazeteci arkadaşlara evet. Söyledin. Nedim Şener yani... Bu dava soruşturma süreçlerine giren hepsinin dönüp baktığı, dinlediği kişiler de zaten diyorlar ki... Cem Küçük hatta bugün de yazmış. Şimdi bunlar da diyorlar ki bu olmaz. Peki nasıl oluyor bu?
Hanefi Avcı'dan sol örgüt, sol terör örgütü lideri yaptın.
Ona tamam, benzer bir durum zaten. Vardı. Ona benzer
evet,
bir durum
onun,
yani.
İşte onu söylüyorum yani. Ama zaten Hanefi Avcı'nın devrimci, yani sol bir örgütü üye olmaktan Ergenekon mensubunun tutuklanmasının bugün karşılığı bu işte. Sabri Uzun'un FETÖ'den tutuklanması. Ama tabii bu soruşturma süreçlerini yürütenler kim o zaman?
Bununla ilgili ben epey bir baktım yani ne oluyor? Bir şey var çünkü bu işin içinde. Bu kadar basit olamaz. 3 tane tweet bilmem ne çok önemli bir mevkide olmuş. FETÖ'yle ilgili kitap yazmış. Nasıl tutuklanıyor bu adam? Nasıl bu
buldun
işlere
mu bir
bulaşıyor
cevap?
Diye.
Buldun
emniyet
mu bir
içindeki
cevap?
Bir itişmenin sonucu gibi değerlendiriyor insanlar. Çünkü kimse bir yere yerleştiremiyor. Hı hı. O köz grubu diyorlar, göz grubu diyorlar, bir şeyler diyorlar ya oralarda. Hı hı hı. Belki kendi içlerinde bildikleri bir sürecin sonucu da olabilir. En iyi de Sabri Uzun biliyordur zaten. İfadelerin tamamında gerçekten polislik dersi vermiş.
Evet.
Çok güzel ifadeler vermiş. Şimdi sen şeyi örnek verdin. İşte çubuk saldırganına yapılan muameleyle Sabri Uzun. Peki çubuk saldırganına yapılan muameleyle belki bu dövülen avukatı da karşılaştırabiliriz değil mi İstanbul'da? Cumhurbaşkanının korumalarından dayak yiyen avukat.
Ya onun görüntüleri ortaya çıktı, gördünüz değil mi siz?
Evet, size bağlandı görüntüleri yani, anlattı başına gelenleri. Yani, İnanılmaz son çıkan görüntüler de hiçbir şey yapmadığını ortaya koyuyor.
Onu diyorum, son çıkan görüntüleri söylüyorum. Zaten öncesi de vahimdi de. Zaten tablo vahimdi.
Bir düğün için mi dedi?
Bir düğün için mi bu trafiği yani kapatıyorsunuz diyor. Anında derdest ediliyor. Ağzı, burnu, kafası her tarafı kırılıyor adamın.
Yani bunun bu, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nün bu durumla ilgili süratle bir soruşturma başlatması, bunun süratle üstüne gitmesi lazım.
Bir de adamı ne yapacağız? Şeyini. Adam da Cumhurbaşkanı'na hakaretten ev hapsinde.
Ya yani şimdi bir de öyle bir taraf var. Evet,
şu anda
yani,
evinde bekliyor. Yani. Peki Kanada'da ne olmuş? Onu da bir anlatayım. Görmüşsünüz.
Anlat, izledim ben, izledim.
İzlediniz.
Çok ibrettik. Aslında keşke imkan olsa herkese izletsek.
Herkes izlesin yani, ama duyuralım da herkes ya, izlesin.
Yayıldı, girin bakın sosyal evet, medyada bulursunuz.
Kanada Başbakanı ile bir Kanadalı arasında tartışma yaşanıyor. Şiddetli yağış var. 3 eyalet sular altında kalıyor. İşte o eyaletlerde bulunan nehir kenarlarındaki yerleşim yerlerinin birçoğu su baskınlarına uğruyor. İnsanlar uğraşıyorlar. Kanada Başbakanı da oraya gidiyor. Fotoğraf çektirip alandan uzaklaşırken orada bulunan bir köylü tepki gösteriyor. Korumaların araya girmesine rağmen sözlerine devam ediyor adam. Ama çok sert. Diyor ki sen burada bir fotoğraf çektirip gidiyorsun, bizim ne halde olduğumuzu
bilmiyorsun. Korumalar da bir kadıncağız geliyor.
Yani korumalar da
o da ekibinden, başbakanın evet, ekibinden galiba bir kadıncağız. Evet. Lütfen lütfen falan diye onu durdurmaya çalışıyor.
Onu durdurmaya çalışıyor ama geri dönüyor.
Tabii. Başbakan şey, geliyor. Başbakan
adamı dinliyor. Haklısınız diyor. Evet diyor, daha fazla diyor. Burada mücadele etmemiz lazım. Daha fazla size destek vermemiz lazım diyor. Helalleşiyorlar gidiyor.
Adam saydırıyor saydırıyor, dönüp gidecekken diyor ki ya ben seni dinledim, sen de beni dinle diyor. Bir dakika diyor, evet, bir dert anlatayım sana diyor.
Biraz
başbakan.
İmamoğlu'nu andırıyor değil mi o?
Biraz öyle. Tabii tabii. Bir, ben de bir kendimi anlatayım
ben
diyor.
Ben de bir anlatayım.
Ya burada buraya diyor farkındalık yaratıp daha fazla gönüllü toplamaya çalışıyoruz burada diyor. Ona faydası da oldu. Çok gönüllü geliyor diyor. O da korumaların işi engellemesiyle ilgili şikayetinde bulunuyor işte.
Bir fotoğraf şeyleri çektirip gidiyorsunuz zaten tabii, bize destek olmuyorsunuz.
Ya burada, burada şurada beklettiler beni diyor bilmem ne falan diye. Tabii.
Ama Türkiye'de de işte trafik kapanıyor diye bir hukukçunun ağzı burnu kırılıp ev hapsinde evde tutulabiliyor.
Başbakan da güvenlikten şikayet ediyor. Evet, güvenlikle ilgili şikayetlerinizde haklısınız. Ben de şikayetçiyim ama maalesef şimdiki hayatımın parçası bu gerçeği diyor.
Çok medeni geldi bana. Çok güzel, medeni, çok güzel medeni, bir görüntü.
O mesafede arada şey görmedim ben. Mesela onların o diyaloğunda arada etrafı çeviren yok, her an adamın üstüne atlamaya hazır raportta bekleyen korumalar
bir,
görmedim
bir
karede.
Bir kişi gördüm sadece. Biraz yanaşınca şöyle bir tabii ufacık var, bir dokunma yok, haliydi. Başka hiçbir şey yoktu. O da Kanada'nın herhalde değil mi? Başbakanı kendisi.
Kanada yani başbakanı tabii.
Seçilmiş mi?
Seçilmiş genç yakışıklı bir başbakanları
genç,
var ya.
Genç, şey, kırmızı çoraplı olan.
Kırmızı çoraplı olan ha.
Yani seçime falan girip kazanmış, aslında korumaları var. Kalabalık.
Başbakan ya.
Başbakan değil
başbakan
mi?
Başbakan yani.
Biz Kanada'da, orada göremeyince şey.
Kanada'da biliyorsun çok ekonomik cazibesinden dolayı mülteci çeken bir ülke. Yani oraya göçmen olarak sığınmak için dünyanın her yerinden akın var. Yani Kanada vatandaşlığı almak için.
Diğer ülkelere kabul göre biraz daha müsamaha.
Kanada vatandaşlığı cazip ve revaçta bir vatandaşlık yani. Şimdi tabii Kanada demişken insanın aklına Avustralya'da geliyor.
Venezuela gelmiyordu.
Venezuela'dan önce Endonezya geldi. Endonezya. Bak şimdi Venezuela dedim aklıma, Endonezya'yı getirdim.
Endonezya'da ne olduğunu söylersin diye düşündüm ama.
Endonezya'da hayır, Avustralya'da şöyle olmuş. Avustralya polisi yaka silkmeye başlamış. Kanada polis başbakan deyince yaka silkmeye başlamış. Game of Thrones'daki Game of Thrones'taki ölümleri bize bildirmekten vazgeçin, yetki alanımızda değil. Biz bakmıyoruz o işlere diye. Öyle bir açıklamaları olmuş onların. Tabii yani keşke böyle mavralara bizim emniyetimizin de vakti ve psikolojisi müsait olsa.
Evet.
Yani Endonezya'da biliyorsunuz 190 küsür milyon seçmen oy kullandı 17 Nisan'da.
Bizde öyle bir şey gelse doğrudan şeye bildirir bizim emniyetimiz. Müge Anlı'ya bildirir. O çözsün.
Çözsün.
Game of Thrones'daki cinayetleri Müge Anlı halletsin.
Şimdi Endonezya'da 17 Nisan'da bir günlük seçim oluyor. Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı, yerel ve bölgesel ve ulusal meclis seçimlerini birleştiriyorlar, bir arada yapıyorlar. Üç pusulalı bir seçim diyelim. 190 küsür milyon seçmen oy kullanıyor. 17 Nisan'dan bu tarafa oy sayımları devam ediyor. Sayımlarda şimdiye kadar 270 kişi hayatını kaybetti. 2000'e yakın yaralı var. Sandık görevlisi. Sayımlarda sandık görevlisi. Kaldı 270 da. Kişi. Hayır. Hayır. Elle milyonlarca oyu sayarken o zor çalışma şartlarına dayanamayarak hayatını kaybettiği söylenen 270 kişi var.
Canım sen.
Vallahi okudum haberde ya, ciddi bir haberde. Ciddi de görünen bir kaynakta okudum.
20 gün mü sürüyor, öyle bir şey var. Hindistan'da bunlar da çok i̇şte kalabalıklar.
Bu da 2 haftadır sürüyor demek.
2 haftadır yani. Sürüyor.
Kaç milyon seçmen?
190 küsür milyon.
Ben de Avustralya'dayım.
Abi bizde de bir aydır sürüyor ya maazallah. Hayır, yani inşallah çalışma koşulları uygundur ve gereken
sayan
tedbirler, münavebeli dönüşümlü falan hani gereken tedbirler alınıyordur.
Ama inşallah. Biz
uzuyor çünkü daha tahtit de konamıyor ya, sınır konamıyor süreye. Ne kadar süreceği de belli değil.
Biz medeni olarak da ekonomik olarak da Endonezya'dan daha ilerideyiz ama.
Ekonomik olarak ileride miyiz?
Endonezya'nın Arjantin'deki toplantıya benim teknoloji bakanımız özel uçakla giderken onlar
Yavuz kendi topunu kendi kaldırdı. Baktı İsmail'den hayır yok. Hatırlamıyor.
Ben de Avustralya deyince şu Avustralya'da 50 insanı öldüren camide şeyi anlatacaksın zannettim. Aynı Türkiye şey. Onu takip ediyor. Yeni Zelanda.
Yeni Zelanda.
Yeni Zelanda'da. Avustralyalıyım şey, yanlış mı hatırladım? Türkiye onu takip ediyor. Avukat gönderdi mağdurlarla beraber. Heyetler gitti falan gibi bilgileri paylaşacaksın.
Yok yok hayır, oradaki son bilgilere sahip değilim, varsa bilen şey yapsın.
Bir dönem her gün biz oradaki olayı konuşuyorduk.
Ya ona bakarsan geçen sene
bitti
de...
Bitti mi yani?
Geçen,
10 senede çıkacak mı çıkmayacak?
Geçen sene de bugün çok gösterişli Kutul Amare kutlamaları vardı ona sorarsan. 103. Kutul Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümü.
Davutoğlu üzülerek bu sene, takip ediyordur bu sene.
Geçen sene ilk keşfetme heyecanıydı herhalde. Daha sönük geçiyor gibi. Gene kutlayanlar var ama daha sönük geçiyor gibi geldi
bunun
bana.
Bunun nedeni ne biliyor musun?
Nedir?
Kutul Amare diye bir dizi yapıldı TRT'de.
Hı.
Çok büyük böyle lansmanlarla falan duyuruldu. Eğer Ertuğrul
millet hevesini
gibi,
diziden aldı diyorsun.
Eğer Diriliş Ertuğrul gibi izlenseydi ya da Payitaht Abdülhamit gibi... Biz bu sene feci orada gösterileri görürdük, heyecanla şey yapardık.
Ama en son Abdülhamit dizisinde en son İstanbul seçimleri konu ediliyordu.
kaç tane? Diriliş Ertuğrul'da da birlik, beraberlik.
Hayır şöyle de oldu. TRT aslında tarihi bir şey de yaptı. İşte geçen sene o diziyi de koyduğunda Kutul Amare dizisini. Şimdi Kutul Amare kahramanı Halil Paşa, Halil Kut soyadını alıyor sonra. Halil Kut Paşa, Enver Paşa'nın işte bir yaş amcası. Küçük amcası. İttihat Terakki'nin... önemli subaylarından bir tanesi Abdülhamit'e suikast planı yapıyor. Kendi hatıratında var. Şimdi hem Abdülhamit dizisi 100 yıl sonra Abdülhamit de İttihatçı Kutul Amare kahramanı, oranın muzaffer komutanı Halil Paşa'yı aynı ekranda 100 yıl sonra barıştırma projesiydi. Ona da vesile olabilirdi. Ama galiba şey olmadı.
Dizi tutmadı ya. Dizi tutsaydı belki devamında böyle bir formülde üretilebilirdi aslında. Olabilirdi.
Evet.
Bitirelim mi yavaş yavaş?
Kızgın Demir soğudu mu?
Kızgın demir.
Soğudu mu?
Soğuyacak, daha zamanı var ya. 4 sene seçimsiz dönem var, biz soğuturuz.
Yavuz'un içinde kalmasın. Baştan beri sormaya çalıştığı soruyu bir kez daha ben formüle etmeye çalışarak o zaman veda edeyim.
Evet.
Kendi adıma. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu biz Cumhur İttifakı'yız, ülke bazlı ittifak olmaz, Türkiye ittifakı olmaz. Siyasi görüş ayrılıklarını nasıl bir kenara bırakacağız? Bırakan bıraksın da nasıl biz bırakamayız? Şeklinde bir çıkış yapmamış olsaydı. Mesela
Bahçeli.
Sayın Bahçeli böyle bir çıkış yapmamış olsaydı, mesela Sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradığında AK Parti Genel Sekreteri elini o şehit cenazesinde daha rahat tutabilir miydi? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı geçmiş olsun der miydi, demez miydi? Bunu düşünmeye yer olduğunu anlatmaya çalıştın bize,
evet,
anladığım
ama
kadarıyla.
Üzerinde pek fazla konuşamadık. Neyse zaten konuştuk ama ya. Bir önceki
programda konuştuk. Epeyce konuştuk ama bitirirken özet ne konuştuk? Özet çıkarmak için. Söyledim, evet.
Tecrübeli gazeteci olarak başta
öne çıkarttınız efendim. Sen bizden önce başlıyorsun. Çarşamba. Maraton koşucususun. Yorgunluk da olabiliyor. Yani evet, dağılabiliyor evet, konuşmalar.
Evet, evet. Pekala. Görüşürüz.
Çarşamba. Neyle veda ediyoruz?
Sen ve şey...
İkimize birden. Ben size söyledim Two Man Show yok diye. Siz hala kafanızdasın. Böyle bir ikili olmaya çalışıyorsunuz ama yok yani.
Peki. Görüşeceğiz peki. Çarşamba. Ben yarın buradayım oynayalım.
İkinize birden gelsin.
Hadi.
aşkın bir anlamı yok mesele, sadece gurur. Ayrılık bizi vursa da tek çıkar yoldu. Bu nasıl bir savaştı anlayamadım, kalıcı bizdeki hasar. İstesem de kapanmıyor açılan yaralar.
Söylemesi bizden sona erdi.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle biraz oralarda.
Akif duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil, görmez.
Yetişemedi.
Ya yüzüme vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzümüne...
Söylemesi bizden.
Sen İsmail
oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir tespit.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi, bu her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS Efendi. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.